Ayrım 7, Zadig, Voltaire, sayfa 64. 13. bölüm. Randevular. Balzora'ya seyahati sırasında yıldızların rahipleri onu cezalandırmaya karar vermişlerdi. Yakılmaya gönderdikleri kadınların mücevherleri ve süs eşyaları kendilerine kalıyordu. Zadig'in onlara oynadığı kötü oyun için onu yakmaları azdı bile. Böylece Zadig'i gök ordusuna karşı kötü duygular beslemekle suçladılar. Aleyhinde ifade verdiler ve yıldızların denizde batmadığını söylediğini şüttüklerine yemin ettiler. Bu korkunç küfür yargıçları titretti. Bu günahkar sözleri duyduklarında neredeyse üstlerini başlarını parça parça edeceklerdi. Eğer Zadig zararı karşılayacak durumda olsaydı kuşkusuz yaparlardı da. Ama duydukları büyük acıyla Zadig'i hafif ateşte yakılmaya mahkum etmekle yetindiler. Umutsuzluğa kapılan Setok, dostunu kurtarmak için boş yere bütün nüfuzunu kullandı, çok geçmeden susmak zorunda kaldı. Yaşıyor olmaktan büyük tad alan ve Zadig'e gönül borcu bulunan genç dul Almano, diri diri yakılmanın saçmalığını kendisini anlatan adamı yakılmaktan kurtarmaya karar verdi. Hiç kimseye sözünü etmeksizin tasarısını kafasında evirdi, çevirdi. Zadig'in cezası ertesi gün infaz edilecekti. Onu kurtarmak için yalnızca bir gecesi vardı. İşte gönül alıcı ve sakınımlı bir kadın olarak nasıl davrandı. Kokular süründü. Güzelliğini çoğaltan en zengin ve alımlı süslerini takındı ve yıldızların rahiplerinin reisiyle gizli bir görüşme talebinde bulunmaya gitti. Bu saygıdeğer ihtiyarın huzuruna çıktı. Ona şöyle dedi: "Büyük ayının büyük oğlu, boğanın kardeşi, büyük köpeğin kuzeni, bunlar bu yüksek rahibin sıfatlarıydı. Size vicdanımı rahatsız eden sırlarımı açmaya geldim. Kocamın cesediyle birlikte kendimi yaktırmayarak büyük bir günah işlemiş olmaktan çok korkuyorum. Gerçekte saklayacak neyim vardı ki? Şimdiden solmuş, güzelliği geçici bir ten." Bu sözleri söyleyerek uzun ipek yeninden hayranlık uyandıran biçimli, şaşılacak kadar beyaz kollarını çıkardı. "Ne kadar değersiz olduğunu siz de görüyorsunuz ya," dedi. Yüksek rahip gönlünden onların epeyce değerli olduğunu geçirdi. Gözleriyle bunları söyleyip ağzıyla da doğruladı. Hayatında bundan daha güzel kollar görmemiş olduğuna yemin etti. "Kollarım gövdemin geri kalanından daha az kötü olabilir," dedi dul. "Ama göğüslerimin gösterdiğim özeni hak etmediğini bana itiraf edeceksiniz. Ve sonra doğanın biçim verdiği en güzel göğüsleri ona gösteriverdi. Fil dişi bir elma üzerindeki bir gül goncası, bunun yanında ancak şimşir üzerindeki kızıl gök gibi, yeni yıkanmış kuzular ise kirli sarı gözükürdü. Bu göğüsler bir muhabbet ateşiyle tatlı tatlı parıldayan, büyük siyah baygın gözler, en saf sütün beyazlığıyla karışık, en güzel pembeyle canlanmış yanaklar, Lübnan Dağı kulesi gibi olmayan burun, Arabistan denizinin en güzel incilerini kapatan, iki mercan sınır olan dudaklar, tüm bunlar ihtiyara 20 yaşında olduğunu düşündürdü. Kekeleyerek onu aşk ilan etti. Adamın tutuştuğunu gören Almona ondan Zadig'e merhamet göstermesini istedi. "Ne yazık ki güzelim," dedi adam, "ben onu bağışlasam bile bu hiçbir işe yaramaz. Diğer üç yargıcın da imzalaması gerekir. Siz yine de imzalayınız dedi Almona. Seve seve dedi rahip. Yeter ki siz buna karşılık muhabbetinizi esirgemeyiniz. Bana şeref verirsiniz dedi Almona. Yalnız güneş battıktan sonra parlak Şiit yıldızı ufukta yükselir yükselmez odama gelmek lütfunda bulunursanız beni gül rengi bir sedir üzerinde bulur ve hizmetkarınızdan istediğinizce yararlanırsınız. Yargıcın imzasını alıp onu orada aşkla dolu ve gücünden kuşkular içinde kıvranır bırakarak çıktı. Yaşlı adam günün geri kalan kısmını banyo yapmakla geçirdi. Seylan tarçınıyla değerli Tidor ve Ternate baharatını karışımından bir likör içip Şiit yıldızının doğmasını sabırsızlıkla bekledi. Bu arada Almon'a gidip ikinci yüce rahibi buldu. Bu rahip de güneşin, ayın ve gökteki bütün ateşlerin onun güzelliği yanında çok sönük kaldığını yeminlerle söyledi. Aynı lütfu ondan da istedi ve aynı karşılığı ödemesini istedi. Almon'a karşı çıkmadı ve ikinci rahibe Algenip yıldızı doğarken randevu verdi. Oradan üçüncü ve dördüncü rahiplere gidip yıldızdan yıldıza randevu vererek imzalarını aldı. Sonra yargıçlara önemli bir iş için evine gelmeleri için haber gönderdi. Yargıçlar oraya gittiler. Almona onlara dört imzayı gösterdi ve Zadig'i rahiplerin ne pahasına bağışlamış olduklarını anlattı. Rahiplerin her biri önceden belirtilen saatte geldiler ve orada meslektaşlarını, öncelikle de yargıçları bulmaktan büyük bir şaşkınlığa düştüler. Yargıçların önünde çok utanılacak bir duruma düşmüşlerdi. Zadig kurtuldu. Setok, Almona'nın becerikliliğine öylesine hayran kalmıştı ki onu kendisine eş olarak aldı. Zadig güzel kurtarıcısının ayaklarına kapandıktan sonra çekip gitti. Setok ile birbirlerinden gözyaşları içerisinde sonsuza kadar dost kalacaklarına yeminler ederek ve hangisi büyük bir servete kavuşursa diğerine de servetinden pay vereceği sözünü vererek ayrıldılar. Zadig, zihni hep mutsuz Astarte'de ve kendisine oyun oynayıp işkence etmekte ayak direyen yazgısı üzerine düşünerek Suriye yönünde yürüdü. Neden diyordu, neden bir köpeğin geçtiğini gördüğüm için 416 altın ödemeye, kralı öven 4 kötü dize yazdığım için başımın kesilmesine mahkum edildim. Kraliçenin pabuçlarının rengi Bonem'in rengiyle bir diye az daha boğduruluyordum. Dövülen bir kadının yardımına koştuğum için köle durumuna düştüm ve tüm genç Arap dullarının hayatını kurtardığım için az kaldı yakılıyordum. 14. bölüm. Eşkıya. Taşlık Arabistan'ı Suriye'den ayıran sınıra vardığında müstahkem bir şatonun yanından geçerken şatodan silahlı Araplar çıktı. Zadig ile uşağın etrafına sararak "Bütün mallarınız bizim. Siz de efendimizin malısınız." diye bağırdılar. Zadig yanıt olarak kılıcını çekti. Yürekli biri olan uşağı da aynısını yaptı. Kendilerine el koymaya kalkışan ilk Arapları cansız yere serdiler. Arapların sayısı iki katına çıktı. Hiç şaşmadılar ve dövüşe dövüşe ölmeye karar verdiler. İki kişinin çok sayıda insana karşı kendilerini savundukları görülüyordu. Böyle bir kavga çok uzun süremezdi. Zadig'in iyice dövüşünü pencereden seyreden Arbogat adındaki şato sahibi ona karşı saygı duydu, aceleyle aşağı indi ve bizzat gidip adamlarını ayırarak iki yolcuyu kurtardı. "Topraklarımdan geçen her şey benimdir," dedi. "Elbette başkalarının topraklarında bulduklarım da ama siz o kadar yiğit birine benziyorsunuz ki sizi bu genel kuralın dışında tutuyorum. Adamlarına iyi davranmalarını emrederek onları evine gönderdi ve akşam Arbogat yemeği Zadik'le birlikte yemek istedi. Şatonun beyi, Arapların şu harami dedikleri insanlardan biriydi. Bir yığın kötü şeyin yanı sıra, ara sıra iyi şeyler de yapardı. Müthiş bir yırtıcılıkla soygun yapar ve çaldıklarını kolayca dağıtırdı. İş başında gözünü budaktan sakınmaz, ticarette yeterince yumuşak, sofrada hovarda, hovardalıkta şen şakrak ve çok içtendi. Zadik'ten çok hoşlandı. Sohbetin hararetlenmesi, yemeğin uzun sürmesine yol açtı. Sonunda Arbogat ona dedi ki, emrime girmenizi tavsiye ederim. Yapacağınız en iyi şey budur. Bu meslek fena bir meslek değil. Bir gün benim ulaştığım mertebeye siz de ulaşabilirsiniz. Sorabilir miyim dedi Zadik. Ne zamandan beri bu soylu mesleği yürütüyorsunuz? Ta küçüklüğümden beri diye yanıtladı şatonun sahibi. Çok becerikli bir Arabunu şahidim. Durumum dayanabilecek gibi değildi. Eşit olarak bütün insanların olan şu yeryüzünde yazgının benim payıma hiçbir şey düşürmediğini görmekten umutsuzluğa düşmüştüm. Derdimi yaşlı bir araba açtım, bana şöyle dedi. Umudunu yitirme evladım. Çölün ortasında unutulmuş bir atom olduğu için ağlayıp sızlayan bir kum tanesi vardı. Birkaç yıl içinde biri elmas oldu ve şimdi de Hint kralının tacındaki en güzel süs odur. Bu söylev beni etkiledi. Ben kum tanesiydim, elmas olmaya karar verdim. İki at çalmakla işe başladım. Arkadaşlar edindim. Küçük kervanları soymaya başladım. Böylece yavaş yavaş insanlarla aramdaki başlangıçtaki eşitsizliği yok ettim. Bu dünyanın nimetlerinden payımı aldım. Hem de faiziyle. Çok saygı gördüm. Eşkıyaların beyi oldum. Bu şatoyu bileğimin gücüyle edindim. Suriye satrabı bu şatoyu elimden almak istedi ama artık hiçbir şeyden korkmayacak kadar zengindim. Satrapa para verdim. Böylece şatomu korudum ve topraklarımı genişlettim. Hatta Taşlık Arabistan'ın krallar kralına ödemekte olduğu haracı toplama görevine de atandım. Babil'in bütün desterhamı beni boğdurmak için buraya kral Muabdar adında küçük bir satrap gönderdi. Bu adam aldığı emirle buraya geldi. Her şeyden haberdardım. Kemendi sıkmak için beraberinde getirdiği 4 adamını kendi huzurunda boğdurdum. Bundan sonra beni boğma görevinin ona ne kadar kazandıracağını sordum. Ücretinin 300 altına kadar çıkabileceğini söyledi. Benimle birlikte olursa daha fazla kazanabileceğini açıkça görmesini sağladım. Onu harami ikinci reisi yaptım. O bugün en iyi ve en zengin subaylarımdan biridir. Bana inanacak olursanız siz de onun gibi başarırsınız. Muabdar'ın öldürülmesinden bu yana ortam hırsızlığa hiçbir zaman bu kadar elverişli olmamıştı Babil karışıklık içinde. Muabdar öldürüldü mü dedi Zadik. Peki kraliçe Aster'de ne oldu? Hiç bilmiyorum diye yanıtladı Arbogat. Bütün bildiğim Muabdar'ın delirdiği, öldürüldüğü, Babil'in büyük bir mezbehaneye dönüştüğü, her tarafın yıkılıp yakıldığı, hala orada yapılacak çok iş olduğu ve kendi payıma hiç de fena iş yapmamış olduğum. Ama ya kraliçe, lütfen söyleyin, kraliçeye ne olduğunu bilmiyor musunuz? Bana bir Hirkaniye hükümdarından söz ettiler diye karşılık verdi öteki. Karışıklıkta öldürülmediyse muhtemelen onun eşleri arasındadır ama ben haberlerden çok ganimeti merak ederim. Yaptığım akınlarda birçok kadın ele geçirdim. Hiçbirini yanımda alıkoymam. Güzel iseler kim olduklarına bakmadan pahalıya satarım. Mevki makam para etmez. Çirkin bir kraliçeye kimse 5 para vermez. Belki Astarte'yi satışmışımdır, belki ölmüştür. Ama bunun pek önemi yok ve artık benden kuşkulanmamanız gerektiğini düşünüyorum. Böyle konuşurken öylesine içiyordu, düşünceleri öylesine birbirine karışıyordu ki Zadik ondan daha fazla bilgi alamazdı. Apışmış, bitkin, kımıltısız duruyordu. Arbogat durmadan içiyor, öyküler anlatıyor, durmadan dünyanın en mutlu insanı olduğunu ineliyor, Zadig'i kendisi kadar mutlu olmaya davet ediyordu. Sonunda şarap buğularıyla uyuşmuş bir vaziyette rahat bir uyku çekmeye gitti. Zadig geceyi büyük bir heyecan içerisinde geçirdi. "Bak sen şu işe," diyordu. "Kral delirmiş, öldürülmüş. Ona acımamak elimden gelmiyor. Ülke paramparça ve bu haydut mutlu. Ey talih! Ey yazgı! Bir harami mutluyken doğanın özene bezene yarattığı bir yaratık korkunç bir ölümle yok oluyor ya da ölümden de beter bir yaşam sürüyor. Ey Asterte, sana ne oldu?" Gün ağrır ağarmaz Zadig şatoda rastladığı herkesi sorgulama başladı ama herkesin işi vardı. Kimse sorularına yanıt vermedi. Gece yeni vurgunlar vurulmuştu. Ganimeti paylaşıyorlardı. Bu gürültü patırtı içerisinde bütün elde edebildiği gitme izni alabilmesi oldu. Daha önce dalmadığı kadar derin ve acı veren düşünceler içerisinde vakit geçirmeden bu izinden yararlandı. Zadig, endişe ve heyecan içerisinde zihni mutsuz Astarte, Babil kralı, sadık dostu Kador, mutlu harami Arbogat, Babillilerin Mısır sınırından kaçırdıkları o kaprisli kadın, kısacası başına gelen talihsizlikler ve aksiliklerle dolu yürüyordu. 7. ayrımın sonu, sayfa 71.